Ayrım 15.
Böylelikle materyalistler pek çok insanın gerici ve tutucu zihniyetin karanlığını fark ederek, dinin aslını, gerçek kaynağını araştırmalarına, Kur'an'a yönelip sarılmalarına aracı olmaktadırlar. İstemeden de olsa Allah'ın emrini yerine getirmekte, dinine hizmet etmektedirler. Bunun yanı sıra Allah adına uydurdukları sahte bir dini, halka İslam dini olarak tanıtan zihniyetin her türlü basitliğini ortaya dökmekte, toplumun genelini tehdit eden bu gerici sistemin etkisini kaybetmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu şekilde Allah'ın din düşmanlarını birbirlerine karşı kullanarak gerçek dini ayakta tutması hükmüne de ellerinde olmadan kaderleri gereği aracı olmaktadırlar. Allah'ın bu kanunu Kur'an'da şöyle bildirilir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Bakara suresi 251. Bu noktada özellikle evrimci materyalist düşüncenin ülkemizdeki savunucularına açık kapı bırakmakta fayda görüyoruz. Bu kimseler gerçekten samimi bir arayış içinde olup da çocukluklarından beri İslam adına üretilen hurafelerin, peygamber adına uydurulan yalanların etkisinde kalarak dinden uzaklaşmış ve dinin gerçeğini öğrenme imkanını bulamamış olabilirler. İslam'ı Kur'an'da bulunmayan uydurma ve safsatalarla gerici ve bağnaz düşünceyle özdeştirmeye çalışan Turan Dursun, Erdoğan Aydın, İlhan Arsel, Doğu Perinçek gibi din düşmanlarının kalemlerinden öğrenmiş olabilirler. Oysa İslam'ın aslı ve özü bu öğrendiklerinden çok farklı, hatta bunlarla taban tabana zıttır. Bu nedenle kendilerine önerimiz her şeyden önce bir Kur'an edinerek samimi, vicdanlı ve önyargısız bir biçimde Allah'ın kitabını okumaları ve dinin aslını bu kaynaktan öğrenmeleridir. Akıllarına takılan noktalarda ise bu satırların yazarının Harun Yahya ve Cavit Yalçın müstear isimleriyle Kur'an'daki temel konular hakkında yazmış olduğu açıklayıcı kitaplara başvurabilirler. Medya, evrim teorisinin hayat sahası. Şimdiye kadar incelediklerimizin bize gösterdiği gibi evrim teorisinin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Ama dünyanın dört bir yanında insanların çoğu bu gerçekten habersizdirler ve evrimi bilimsel bir gerçek sanırlar. Bu yanılgının en büyük nedeni medyanın evrim konusunda yaptığı sistemli telkin ve propagandadır. Bu nedenle söz konusu telkin ve propagandaların özelliklerine de değinmek gerekmektedir. Bugün Batı medyasına dikkatli bir gözle bakıldığında sık sık evrim teorisini konu edinen haberlere rastlamak mümkündür. Büyük medya kuruluşları, ünlü ve saygın dergiler periyodik bir biçimde bu teoriyi gündeme getirirler. Kullandıkları üsluba bakıldığında ise bu teorinin tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ispatlanmış bir gerçek olduğu izlenimi uyanır. Bu haberleri okuyan sıradan insanlar ise doğal olarak evrim teorisinin bilinen herhangi bir matematik kanunu kadar kesin bir gerçek olduğunu düşünürler. Bu tür medya devlerinin yaptıkları söz konusu haberler hemen ülkemizdeki büyük gazeteler tarafından da topluma aktarılır. Kullanılan üslup klasiktir. Time'ın haberine göre evrim zincirindeki boşluğu tamamlayan çok önemli bir fosil bulundu. Ya da bilim adamları evrimin açıkta kalan son noktalarını da aydınlattılar gibi cümleler büyük puntolarla basılır. Oysa ortada ispatlanmış olan hiçbir şey yoktur ki evrim zincirinin son eksik halkası bulunmuş olsun. Delil olarak öne sürülenlerin tümü, önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz türden sahte delillerdir. Medyanın yanı sıra bilimsel kaynaklara, ansiklopedilere, biyoloji kitaplarına bakıldığında da aynı tabloyla karşılaşmak mümkündür. Kısacası materyalist güç merkezlerinin denetiminde olan medya ve akademik kaynaklar tamamen evrimci bir bakış açısını korumakta ve bunu topluma telkin etmektedirler. Bu telkin öyle etkilidir ki, zamanla evrim teorisini bir tabuya dönüştürmüştür. Evrimi inkar etmek, bilimle çelişmek, somut gerçekleri göz ardı etmek olarak sunulur. Bu nedenle de özellikle 1950'lerden bu yana evrimin onca açığının ortaya çıkması ve bunların evrimci bilim adamları tarafından itiraf edilmesine rağmen bugün dahi yerli ve yabancı, bilim çevreleri ile basın organlarında evrimi eleştiren herhangi bir düşünce bulmak neredeyse imkansızdır. Eski bir evrimci olan ancak Hindistan kuşları üzerinde yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda türlerin değişemeyeceklerine karar veren Douglas Dewar, evrim ile medya arasındaki bu önemli ilişkiyi şöyle vurgular. Evrimcilerin basını ele geçirmelerinin önemini pek az insan kavramıştır. Bugün pek az dergide evrim teorisini reddeden makale çıkar. Hatta dini dergilerin bile birçokları, insanın hayvan soyundan geldiğini kabul eden modernistlerin elindedir. Genel konuşursak, bütün gazetelerin yazı işleri müdürleri, evrimi ispat edilmiş bir olgu olarak bilmekte ve teoriye karşı çıkan herkesi de cehalet ve delilikle suçlamaktadırlar. Hemen hepsi evrimciler tarafından çıkarılan dergiler ise evrim kavramına en küçük bir gölge düşürecek bir yazıyı bile yayınlamak istememektedirler. Yayın evleri yürürlükte olan bir teoriye karşı çıkıp da üzerine hücumlar toplayacak veya rağbet görmeyecek bir kitabı basmazlar. Hatta basın masrafları yazara bile ait olsa kitap evinin itibar kaybedeceğini düşünürler. Böylece halk meseleyi tek yönlü olarak öğrenir. Normal bir insan evrim teorisini yerçekimi kanunu gibi ispat edilmiş bir gerçek olarak bilmektedir. Batı'da biyoloji ve doğa konusunda en saygın yayın organları olarak kabul edilen Scientific American, Nature, Focus, Discover, National Geographic gibi dergiler evrim teorisini bir tür resmi ideoloji olarak benimsemekte ve bu teoriyi ispatlanmış bir gerçek gibi kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye'de ise bu misyon başta Bilim Teknik, Focus gibi bilimsel yayınlar olmak üzere belli başlı bütün yayın organları tarafından aynen kabul edilmiştir ve bunlar tarafından yapılan topluma evrim teorisinin bilinçli bir propagandası yapılmaktadır. Özellikle Milliyet, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet gibi gazetelerde ve bunların yan ürünlerinde düzenli olarak evrim propagandası yapılır. Bu medya ekolleri gazetelerde yayınlandıkları evrimci haber ve yorumların yanı sıra verdikleri kültür hizmetlerinde de bu büyük misyonu korumaya çalışırlar. Promosyon olarak verdikleri ya da sahip oldukları yayın evlerinde basılan kitaplara bakıldığında açık bir evrim propagandası ve ona paralel bir din düşmanlığına rastlamak mümkündür. Örneğin Milliyet Yayınları'nın 1996 yılında yayınladığı Darwin, Yeni Başlayanlar İçin isimli kitap, Darwin'e yapılan övgüler ve dine karşı hakaretle doludur. Kitap gençlere evrim teorisini ispatlı bir gerçek gibi empoze etmekte, evrime karşı çıkanları ise cahillik ve akılsızlıkla suçlamaktadır. İşte kitaptan bazı satırlar. Charles Darwin, 30 yaşında türlerin gelişimini açıklamayı başarmıştı. Rastgele değişimle yaşam için mücadele kuramlarını birleştirerek, türlerin gelişiminde Tanrı'nın rolünü devre dışı bırakmıştı. 1859'da kuramın işleyişi hala şüpheli olmasına karşın büyük ölçüde kabul görmüştü. Doğal olarak karşı çıkanlar da vardı. Bilimsel açıdan cahil olanlar kitabı anlayamadılar. Diğer din adamları ise Darwin'in Avrupa'daki en tehlikeli kişi olduğu dedikodusunu yaymakla yetindiler. Karşı çıkanlar aptal din adamlarıyla sınırlı değildi. Geleneksel yaratılışa inanan bilim adamları kuramı kabul edemiyorlardı. Yerli medyanın evrimci temsilcileri din aleyhtarı oldukları kadar cahildirler de çoğu zaman. Propagandasını ısrarla yaptıkları evrim hakkında aslında pek bir şey bilmezler. Bu nedenle kimi zaman oldukça komik durumlara düşebilmektedirler. 28 Mart 1985 tarihli Cumhuriyet'te yayınlanan Dinçerler 25 bin yıllık fosilleri de reddediyor. Başlıklı haber bu durumun iyi bir örneğidir. Evrimin en gözü kapalı savunucularından biri olan Cumhuriyet Gazetesi, bu haberlerinde şöyle yazmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilimsel sahtekarlık olarak nitelediği Java, Pekin, Piltdown ve Nebraska adamları olarak adlandırılan fosiller, modern antropolojinin insan evrimiyle ilgili olarak bulduğu en önemli kanıtlar sayılıyor. Oysa önceki sayfalarda incelediğimiz gibi bu fosillerden ikisinin yani Piltdown ve Nebraska adamlarının birer sahtekarlık oldukları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Piltdown adamı denen fosilin bir insan kafatasına maymun çenesi eklenerek üretilmiş bir sahtekarlık olduğu 1950'li yıllarda anlaşılmıştır. Ama Cumhuriyet haberinden 30 yıl önce anlaşılan bu gerçekten habersizdir. Ambalajlı yalanlar. Evrimciler medyanın beyin yıkama programının kendilerine verdiği avantajı iyi kullanırlar. Pek çok kişi evrimin var olduğuna öyle inandırılmıştır ki, evrimciler ne yazarsa yazsın, nasıl ve neden gibi bir soru akıllarına gelmez. Bu nedenle de evrimciler yalanlarını biraz süslü bir ambalajın içine koyduktan sonra bilimsel bir gerçek gibi gösterebilmektedirler. Örneğin en bilimsel evrimci kitaplarda bile evrimin en büyük çıkmazlarından biri olan sudan karaya geçiş aşaması ancak küçük çocukların inanabileceği masalımsı bir basitlikte anlatılır. Evrime göre hayat suda başlamıştır ve ilk gelişmiş hayvanlar balıklardır. Teoriye göre nasıl olmuşsa olmuş, bir gün bu balıklar kendilerini karaya doğru atmaya başlamışlardır. Buna neden olarak çoğu kez kuraklık gösterilir ve yine teoriye göre karada yaşamayı seçen balıklar nasıl olmuşsa olmuş, yüzgeç yerine ayaklara, solungaç yerine de ciğerlere sahip olmuşlardır. Çoğu evrim kitabı bu büyük iddianın nasılına hiç girmez. En bilimsel kaynaklarda ve canlılar sulardan karaya geçtiler şeklinde geçiştirme bir cümle ile bu iddianın temelsizliği örtbas edilir. Acaba bu geçiş nasıl gerçekleşmiştir? Bir balığın sudan çıktığında 1-2 dakikadan fazla yaşayamadığını biliyoruz. Evrimcilerin iddia ettiği gibi bir kuraklık yaşandığını ve balıkların zorunlu olarak karaya yöneldiklerini kabul edersek, bu durumda balıkların başına ne gelmiş olabilir? Cevap açıktır. Sudan çıkan balıkların hepsi 1-2 dakika içinde teker teker ölür. Bu iş isterse 10 milyon yıl sürsün, cevap yine aynıdır. Balıkların hepsi teker teker ölür. Çünkü akciğer kadar kompleks bir organ, ani bir kaza yani mutasyon ile oluşmaz. Yarım akciğer ise hiçbir işe yaramaz. Ancak evrimcilerin iddia ettiği şey tam olarak budur. Sudan karaya geçiş, karadan havaya geçiş ve daha milyonlarca sözde sıçrama bu mantıksız açıklama ile sözde açıklanmaktadır. Göz kulak gibi son derece karmaşık organların nasıl oluştuğuna ise evrimciler hiç değinmemeyi kendileri açısından daha yararlı bulmaktadırlar. Fakat sokaktaki adamı bilimsellik ambalajı ile etkilemek kolaydır. Sudan karaya geçişi temsil eden hayali bir resim çizersiniz. Sudaki hayvana, karadaki torununa ve aradaki ara geçiş formuna, ki bu hayali bir hayvandır, Latince isimler uydurup takarsınız. Sonra da ambalajlı yalanı yazarsınız. Öste Neptoron, uzun bir evrim süreci içinde önce Ripitistian, Crossoptergian, sonra da Ichthyostega'ya dönüştü. Bu havalı cümleyi bir de kalın gözlüklü, beyaz önlüklü bir bilim adamına söyletirseniz, artık pek çok insanı peşinen ikna etmiş olursunuz. Çünkü evrimi insanlar arasında yaymayı en büyük görevlerinden biri kabul eden medya, ertesi gün dünyanın dört bir yanında bu büyük buluşu büyük bir heyecanla insanlara müjdeleyecektir. Sonuç: evrim bir aldatmacadır. Evrim teorisini geçersiz kılan daha pek çok bilimsel gerçek vardır. Ama bu kitabın içinde incelediğimiz kadarıyla bile ortaya çıkan sonuç çok açıktır. Evrim teorisi sadece materyalist felsefenin yaşanılması için savunulan, bilim maskesine büründürülmüş bir aldatmacadır. Bilime değil, beyin yıkamaya, propagandaya ve sahtekarlıklara dayanan bir aldatmaca. Önceki sayfalardaki bazı temel gerçekleri şöyle özetleyebiliriz. Evrim teorisi ilk aşamada çökmüştür. Evrim teorisi daha temelinden çökmüş bir teoridir. Çünkü evrimciler henüz canlılık için gerekli olan tek bir proteinin bile oluşumunu açıklayamamaktadırlar. Olasılık hesapları, fizik ve kimya formülleri yaşamın rastlantılarla doğmasını imkansız kılmaktadır. Daha ortada tesadüfen meydana gelebilecek tek bir protein yokken, bu proteinlerin milyonlarcasının tesadüflerle bir düzen içinde birleşerek canlı hücresini oluşturmaları, bu hücrelerin yine tesadüflerle trilyonlarcasının oluşup bir araya gelerek canlıları, bu canlıların balıkları, balıkların karaya çıkarak sürüngenleri, kuşları ve memelileri oluşturmaları ve böylece yeryüzündeki milyonlarca farklı türün meydana gelmesi sizce makul ve mantıklı bir iddia mıdır? Sizce olmasa bile evrimciler böyle bir masala gerçekten inanmaktadırlar. Ancak bu yalnızca bir inançtan ibarettir. Çünkü ortada bu hikayelerini doğrulayacak tek bir kanıtları dahi yoktur. Ne yarı balık yarı sürüngen, yarı sürüngen yarı kuş gibi ara formları bulabilmişler, ne de son derece gelişmiş laboratuvarlarda bir proteinin, hatta proteinin yapısındaki tek bir amino asit molekülünün dahi ilkel dünya adını verdikleri şartlarda oluşabileceğini ispatlayabilmişlerdir. Tam tersine, evrimciler bütün bu çabalarıyla evrim gibi bir sürecin yeryüzünün hiçbir döneminde yaşanmadığını ve yaşanamayacağını bizzat kendi elleriyle ortaya koymuşlardır. Evrim teorisi gelecekte de doğrulanamaz. Bu durum karşısında evrimci bilim adamlarının tek avuntuları bilimin zamanla bu açmazların cevabını vereceği hayalidir. Oysa bilimin milyonlarca sene geçse de bütünüyle mantıksız ve temelsiz bir iddiayı kanıtlaması söz konusu olamaz. Aksine gelişen bilim böyle bir iddianın gerçek dışılığını giderek daha net ve açık bir şekilde ortaya koyar. Nitekim bugüne kadar da böyle olmuştur. Örneğin canlı hücresinin yapısının ve fonksiyonlarının detayları keşfedildikçe, hücrenin Darwin zamanındaki ilkel bilim düzeyinde sanıldığı gibi rastlantılar sonucu oluşabilecek kadar basit bir yapı olmadığı çok daha kesinlik kazanmıştır. Durum bu kadar açıkken, yaratılış gerçeğini inkar edip hayatın kökenini hiçbir mantığı olmayan rastlantılara dayandırmak ve bunu ısrarla savunmak, insanı ileride çok küçük düşeceği durumlara sokabilir. Evrim teorisinin iç yüzü her geçen gün daha çok su yüzüne çıktıkça, kamuoyu bu gerçekleri gördükçe, evrimin gözü kapalı fanatik savunucuları çok değil, birkaç sene içinde insan içine çıkamayacak bir konuma geleceklerdir. Evrimin asıl çıkmazı, ruh. Yeryüzünde birbirine benzeyen pek çok canlı türü vardır. Örneğin ata ya da kediye benzeyen farklı türler olabilir. Böceklerin de birçoğu birbirine benzer görünümlüdür. Fakat bu benzerlikler hiç kimsede bir şaşkınlık yaratmaz. Ancak nedense insanla maymun arasındaki bazı yüzeysel benzerlikler kimi insanlarda son derece ilgi uyandırır. Öyle ki bu ilgi kimi insanları evrim teorisinin gerçek dışı senaryolarını benimsemeye kadar iter. Oysa bir maymunla bir insan arasındaki yüzeysel benzerlikler hiçbir şey ifade etmez. Gergedan böceği ve gergedan da birbirlerine çok benzerler. Ama bu benzerliğe dayanarak birisi böcek, diğeri memeli olan bu hayvanlar arasında herhangi bir evrimsel ilişki kurmaya çalışmak komik olur. Aradaki yüzeysel benzerlik dışında maymunun insanlara diğer hayvanlardan daha fazla bir yakınlığı söz konusu değildir. Hatta zeka açısından kıyaslanırsa bir geometri mucizesi olan peteği üreten arı veya bir mühendislik harikası olan ağı üreten örümcek insana maymundan daha yakındır. Hatta bazı yönlerden üstündür bile. Dahası insanla maymun arasında çok büyük bir fark vardır. Maymun sonuçta bir hayvandır. Bilinç açısından bir attan ya da bir köpekten farkı yoktur. İnsan ise bilinçli, irade sahibi, düşünebilen, konuşabilen, akledebilen, karar verebilen, muhakeme yapabilen bir varlıktır. Bütün bu özellikler de onun sahip olduğu ruhun işlevleridir. İnsanla diğer hayvanlar arasındaki uçurumu doğuran en önemli fark da işte bu ruhtur. Hiçbir fiziki benzerlik, insan ile diğer bir canlı arasındaki bu en büyük farkı kapatamaz. Doğada ruhu olan tek canlı insandır. Allah dilediği şekilde yaratır. Peki, evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir senaryo gerçekleşmiş olsa bile ne fark eder? Hiçbir şey. Çünkü evrimin öne sürdüğü ve tesadüflere dayandırdığı her aşama ancak bir mucize eseri oluşabilir. Yani canlılık bu aşamalarla meydana gelmiş olsa dahi her aşama ancak bir yaratılış sayesinde gerçekleşebilir. Tesadüflerle bu aşamaların gerçekleşebilmesi asla mümkün değildir. İlkel atmosferde bir protein oluşmuşsa bunun tesadüfen oluşamayacağı olasılık kanunları biyoloji ve kimya kanunları ile kanıtlanmıştır. Fakat mutlaka oluştuğu iddia edilirse, o halde onu bir yaratıcının yarattığını kabul etmek dışında başka bir alternatif yoktur. Aynı mantık evrimcilerin öne sürdüğü bütün tezler için geçerlidir. Örneğin balıkların sudan karaya çıkıp kara canlılarını oluşturduğuna dair ne paleontolojik bir kanıt vardır, ne de fizik, kimya, biyoloji ve mantık kuralları böyle bir geçişi doğrulamaktadır. Fakat mutlaka balıklar karaya çıktı, sürüngenlere dönüştü denilecekse, bunu diyen ancak bütün kuralların ve kanunların ötesinde, ol dediğinde dilediğini var eden üstün bir yaratıcıyı kabul etmek zorundadır. Bunun dışında bir düşünce kendi içinde çelişir ve hiçbir mantık kuralıyla bağdaşmaz. Gerçek çok açıktır. Tüm canlılık çok kusursuz bir tasarımın, çok üstün bir yaratılışın ürünüdür. Bu ise bizlere bir yaratıcının varlığını hem de sonsuz bir güç, bilgi ve akla sahip bir yaratıcının varlığını ispatlar. O yaratıcı göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah'tır. Bilim Araştırma Vakfı'ndan Uluslararası Konferanslar dizisi, Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği. Ülkemizde son dönemlerde ivmesini arttıran evrim propagandası, Türk milletinin milli manevi değerlerine ve dolayısıyla geleceğine yöneltilmiş önemli bir tehdit niteliğinde. Bu gerçeğin bilincinde olan Bilim Araştırma Vakfı, Türk toplumunu bu konudaki bilimsel gerçeklerden haberdar etmeyi kendisine görev sayıyor. Birinci Konferans İstanbul. Bilim Araştırma Vakfı'nın 1998 yılında başlattığı Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği isimli uluslararası konferanslar dizisinin ilki İstanbul'da 4 Nisan 1998 günü düzenlendi. Bilim Araştırma Vakfı'nın BAV, büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği ve dünyanın en tanınmış uzmanlarını davet ettiği konferans, Türkiye'de evrim teorisinin ilk kez bilimsel bir yaklaşımla sorgulandığı ve çürütüldüğü bir platform oldu. Toplumun her kesiminden izleyicilerin katıldığı konferansa ilgi çok büyüktü. Salonda yer bulamayanlar, konferansı salon dışında kapalı devre televizyon sistemiyle takip ettiler. Konferansın hem yurt içinden hem de yurt dışından çok ünlü konuşmacıları vardı. BAV üyelerinin evrim teorisinin ideolojik arka planını ortaya koyan konuşmalarının ardından evrim aldatmacası hakkında BAV'ın hazırladığı belgesel nitelikli bir video gösterisi izlendi. ABD Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü'nden biyokimya ve paleontoloji alanlarında uzman, dünyaca ünlü iki bilim adamı, Profesör Doktor Duane Gis ve Profesör Doktor Kenneth Cumming, evrim teorisinin hiçbir geçerliliği olmadığını bilimsel delillerle ortaya koydular. Konferansta saygın bilim adamlarımızdan Profesör Doktor Cevat Babuna da evrimin tesadüf mantığını temelinden çürüten insanın yaratılış safhalarındaki mucizelerini bir dia gösterisi eşliğinde gözler önüne serdi. İkinci Konferans İstanbul. Bilim Araştırma Vakfı'nın düzenlediği Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği başlıklı uluslararası konferanslar dizisinin ikincisi, ilk konferanstan 3 ay sonra 5 Temmuz 1998 günü yine İstanbul'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa katılan 6'sı Amerikalı, biri Türk konuşmacılar, Darwinizmin modern bilim tarafından geçersiz kılındığına dair deliller sundular. CRR'nin 1000 kişilik salonu yine konuşmaları dikkatle takip eden izleyicilerle doluydu. Konuşmacılar özetle aşağıdaki konulardan söz ettiler. Profesör Michael P. Girard'ın konuşması, Southern Louisiana Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Michael Girard, yaşamın tesadüflerle ortaya çıkması mümkün mü? Başlıklı konuşmasında, bazı örnekler yoluyla yaşamın temeli olan proteinlerin ve hücrelerin nedenli kompleks olduğunu ve ancak usta bir dizaynla ortaya çıkmış olabileceklerini anlattı.